Bugün elimizde sizinle birlikte inceleyeceğimiz oldukça katmanlı metinler var. Zingara Coburg romanından bazı alıntılar bunlar. Ve bu alıntılar bizi doğrudan Almanya'da yaşayan Kürt yazar Azad'ın dünyasına götürüyor. Yani bir yanda toplumun beklentileri, diğer yanda kendi tutkuları, bir kimlik arayışı, bayağı derin konular.
Kesinlikle öyle. Sizin seçtiğiniz bu parçalara bakınca Azad'ın hikayesi sadece hani bildiğimiz bir göçmenlik anlatısı değil. Çok daha fazlası var. Sanatın, özellikle de yazma eyleminin nasıl bir sığınak olabildiğini görüyoruz. Nasıl bir kendini ifade etme yolu, hatta belki de gerçeği yeniden kurma aracı olduğunu gösteriyor. Bizim de buradaki amacımız aslında bu metinlerdeki kilit noktaları, Azad'ın yaşadığı o ikilemleri, metnin ana fikirlerini beraberce biraz deşmek, açığa çıkarmak. Sizin için en can alıcı detayları damıtmaya çalışacağız.
Harika. O zaman hemen konuya girelim. Bu alıntıları okuyunca Azat karakterinin üzerindeki o baskıyı, o ağırlığı hemen hissediyoruz, değil mi? Yani bir tarafta ait olduğu Kürt topluluğu var. Ondan sürekli bir şeyler bekliyorlar. İşte tercümanlık yapsın, arabulucu olsun, herkesin derdine koşsun. Neredeyse tek kişilik bir kurum gibi.
Evet.
Ama diğer tarafta Azat'ın aslında tek istediği kendi köşesine çekilip romanını yazmak. Kendi dünyasında yaşamak.
İşte tam da o noktada sizin de fark ettiğiniz gibi o gerilim başlıyor. Toplumun ona biçtiği roller var. Bir de onun kendi olmak istediği kişi var. Arada sıkışıp kalmış. Hatta metinde geçiyor ya, hayatın ince ince örülmüş bir yalan olduğunu düşünüyor. Bu da aslında o sıkışmışlığın bir sonucu. Herkes ondan bir şeyler bekliyor ama kimse onun azat olmasına, yani kendi olmasına pek izin vermiyor gibi.
Peki bu durumda yazmak ne anlama geliyor onun için? Sadece bir kaçış mı, yani yoksa daha derin bir anlamı var mı?
İşte orası çok önemli. Yazmak Azat için sadece bir kaçış değil, aynı zamanda bir varoluş biçimi aslında. O Mad ve İnana'nın hikayesini anlattığı romanı yazarken bir yandan da kendi iç dünyasını, söyleyemediği şeyleri, yaşadığı çatışmaları döküyor kağıda. Sizin de altını çizdiğiniz o cümle durumu çok iyi özetliyor bence. Roman onun hem sığınağı hem de gerçeği gizlemenin tek yoluydu. Yani yazarak hem dış dünyanın o bitmek bilmeyen taleplerinden, gürültüsünden kaçıyor, hem de belki de yüzleşmekte zorlandığı gerçekleri kurgu aracılığıyla yeniden şekillendiriyor. Matt karakteri onun belki de konuşamayan, eyleme geçemeyen tarafının sesi oluyor adeta.
Topluluğun talepleri de öyle soyut şeyler değil, yani çok somut, gündelik hayatın tam içinden. İşte Mardinli Mustafa'nın iltica başvurusunun reddedildiği o ağır mektubu okuması isteniyor ondan. Ahmet dayı geliyor, memlekete para göndermek için borç istiyor. Bir başkası çocuğunu okula yazdıracak yardım bekliyor. Bu taleplerin altında ezilmemesi mümkün mü sizce?
Kesinlikle değil. Mümkün değil. Bu talepler onun bütün enerjisini alıyor, yaratıcılığını tüketiyor, hayal kurmasına bile izin vermiyor sanki. Ve sizin seçtiğiniz metinlerdeki o farkındalık anı, o çok çarpıcı. İnsanlar ondan iyi bir baba olmasını bekliyor, iyi bir eş, topluma uyumlu biri. Ama kimse ondan azad olmasını, yani roman yazmasını beklemiyor. O insanların dünyasında dava var, mahkeme var, para var. Hani daha gerçek dertler varken romana sanata yer yokmuş gibi bir hava var. Bu da Azad'ın kendini daha da yalnız hissetmesine yol açıyor tabii.
Bu içsel yolculukta, bu yalnızlık hissinde kadın figürleri de bayağı belirleyici bir rol oynuyor sanki, değil mi? Özellikle sizin işaretlediğiniz bölümlerde ilk olarak Helen karakteriyle karşılaşıyoruz. Fırında gördüğü bir kadın ona Sümer tanrıçası İnanna'yı hatırlatıyor, böyle gizemli bir hali var. Ona yazdığı Mad romanını verme isteği falan. Bu bir tür başlangıç mı Azat için?
Evet, Helen figürü bir kıvılcım gibi sanki. Azad'ın içindeki o Sümer mitolojisine, Mad karakterine olan bağlılığını ateşleyen bir imge adeta. Ona yazdığı mektupta diyor ya, farkında olmadan 5000 yıl sonra bir Sümer rahibini yeniden dirilttin diye. Bu da onu gösteriyor. Helen, Mad romanının yazılma nedenlerinden biri haline geliyor bir noktada. Ama bu daha çok platonik, uzaktan bir ilham kaynağı olarak kalıyor gibi.
Anladım. Sonra hikaye Coburg'a taşınıyor ve bu sefer karşımıza Sophie çıkıyor. İtalyan kökenli, zor bir geçmişi olan, kendi içinde de fırtınalar yaşayan bir karakter anladığım kadarıyla. Azat ile aralarında daha karmaşık, daha enişli çıkışlı bir ilişki mi kuruluyor?
Aynen öyle. Sophie'nin hikayesi de aslında Azad'ınkinden çok farklı değil. Yetimhane geçmişi, şiddet görmüş, hayal kırıklıkları yaşamış, babası İranlı olan oğlu Luca ile tek başına ayakta durmaya çalışıyor. Bu iki yaralı ruh arasında kelimelerden çok bakışlarla, hani o sessiz anlaşmalarla yürüyen bir çekim oluşuyor. Hatta Sophie, Azad'a kendi hayatını yazmasını teklif ediyor. İyi roman olur, ödül bile alırsın diyor. Ve bu teklif Azad'ın kafasında yeni bir roman projesinin, yani Zingara'nın tohumlarını atıyor. Sophie yeni bir ilham kaynağına dönüşüyor onun için.
Ama anladığım kadarıyla Sophie ile olan ilişkide bir noktada tıkanıyor, bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Azad Sophie'nin yanında kendini bir yabancı gibi hissettiğini, hatta Sophie'nin ondan utandığını falan düşünüyor. İşte tam bu noktada Duru karakteri giriyor devreye, yine bir fırında çalışıyor ve yine Azad'a İnanla'yı hatırlatıyor. Bu bir tesadüf mü sizce, yoksa Azad'ın bilinçli bir arayışı mı bu İnanla imgesi?
Bu çok yerinde bir soru. Azad'ın sürekli o İnanla imgesini araması, belki de kaybettiği ya ulaşmak istediği idealize edilmiş bir kadınlığı, bir saflığı, belki bir başlangıcı temsil ediyor olabilir. Bilemiyorum. Ama Duru'yla kurduğu ilişki Sophie'yle olandan farklılaşıyor. Daha çok yazma eylemi üzerine kurulu, Azad'ın yarattığı o mad kimliği ve karşılıklı bir anlayış üzerine kurulu gibi duruyor. Sophie'den yaşadığı o düş kırıklığı sonrasında Duru, onun için yeni Zingara figürüne dönüşüyor. Yani romanının yeni ilham perisi, hatta baş kahramanı oluyor.
O dönüşüm gerçekten çok çarpıcı. Azad'ın hani madım rahip olurken taktığı o özel yıldız kolyeyi çıkarıp Duru'ya hediye etmesi ve romanını Zingara Duru'ya ithaf etmesi, Duru'nun yani Duru öldü artık Zingara var sözü de bu dönüşümü iyice perçinliyor. Sanki Azad kendi yarattığı roman karakterini gerçek hayatta bulmuş gibi, değil mi?
Kesinlikle. İşte bu nokta kurguyla gerçekliğin nasıl iç içe geçtiğini, birbirine karıştığını gösteren en önemli anlardan biri. Duru, Azad'ın yarattığı o kurgusal kimliği benimseyerek kendi kimliğini de dönüştürüyor bir anlamda. Ben senin sayende değişiyorum diyor hatta. Bu Azad'ın yazma eyleminin sadece kendisi için değil, etrafındakiler için de dönüştürücü bir gücü olabileceğini gösteriyor. Ama tabii bu durumun getirdiği riskler de var, orası ayrı.
Mad karakterine biraz daha yakından bakalım mı? Sizin gönderdiğiniz metinlerde Azad'ın bu Sümer rahibiyle ne kadar özdeşleştiği çok açıkça görülüyor. Neredeyse bir alter ego, ikinci bir kişilik gibi onun için.
Tam olarak öyle. Mad, Azad'ın kendi iç çatışmalarını, arayışlarını, belki de olmak isteyip olamadığı o kahramanı yansıttığı bir ayna gibi. Hani Jules Verne'in romanı nasıl bilinmeyen derinliklere götürüyorsa, Mad da Azad'ı kendi ruhunun dehlizlerine indiriyor sanki. Kendi hayatında gösteremediği cesareti, kararlılığı Mad karakteri üzerinden yaşıyor. Sizin de dikkatinizi çeken o kilise önündeki sahne çok sembolik bence. Azad, o rahip giysileri ve yıldız kolyesiyle kendini Mad gibi görüyor ve heykellerle konuşmaya başlıyor. Bu, onun gündelik hayattan, o sıradan kimliğinden sıyrılıp daha otantik, daha köklü bir kimliğe bürünme arzusunu gösteriyor.
Romanda Mad'ın rahiplik töreninin bu kadar detaylı anlatılması da bu yüzden sanırım. Göğsüne o yıldız sembolünün dağlanması, ettiği yeminler. Bunlar Azad'ın kendi hayatında aradığı ama belki de bulamadığı bir adanmışlığı, bir anlamı mı temsil ediyor acaba?
Çok olası. O tören bir kimliğe tamamen bağlanmanın, kendini bir davaya adamanın ritüeli adeta. Azad'ın da daha sonra özellikle eşi Özlem'le sorunlar yaşadığı zamanlarda çekmeceden Mad'ın kolyesini çıkarıp takması bu kimlikten güç aldığını gösteriyor. Hatta belki de zor kararlarını bu kimliğin arkasına sığınarak meşrulaştırmaya çalıştığını da düşünebiliriz. Metinde geçiyor ya, Mad gibi bir kahramana en çok bir yazar olarak Azad'ın ihtiyacı var diye düşünüyor. Kendi kendine söylüyor bunu.
Bu Mad kimliğini sadece kişisel sorunları için değil, bir yandan da toplumsal bir eleştiri içinde kullanıyor gibi. Kilise önündeki heykellere çağlar değişiyor ama tapınaklarınız ve büyüleriniz hiç değişmiyor demesi mesela.
Kesinlikle. Mad kimliği ona hem kişisel bir kalkan sağlıyor hem de toplumsal düzene, ikiyüzlülüklere karşı daha cesur bir sesle konuşma imkanı veriyor. Özlem ona "Sen benim madımsın, değil mi?" diye sorduğunda Azad'ın "Elbette, mad asla yanlış yapmaz." diye cevap vermesi. Bu kimliğin nasıl hem bir güç kaynağı hem de bir kaçış mekanizması olduğunu çok net gösteriyor bence. Mad olmak, azad olmanın getirdiği sorumluluklardan kaçmak anlamına da gelebiliyor zaman zaman.
Bu durum bizi, sizin de başta işaret ettiğiniz gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki o bulanık çizgiye tekrar getiriyor. Azad sürekli hayatın bir yalan, bir yanılsama olduğunu düşünüyor. Bu hayat başlı başına bir yalandı diyor. Yazmak onun için bu yalandan bir kaçış mı sadece, yoksa kendi gerçeğini yaratma çabası mı?
İkisi birden aslında. Ve tam bu noktada sizinle paylaştığımız o ek kaynakta da adı geçen akademik kavramlar devreye giriyor. Tarih yazımsal üst kurmaca ve intermediyete. Bu terimler kulağa biraz şey gelebilir hani akademik gibi ama Azad'ın bu metinlerde ne yaptığını anlamak için bayağı işe yarıyor aslında.
Evet, evet, o kavramlar benim de ilgimi çekmişti. Biraz açabilir miyiz? Sizin için ne ifade ettiklerini bu metinler bağlamında? Nedir bu tam olarak?
Elbette. Şöyle diyelim, tarih yazımsal üst kurmaca, en basit haliyle bir romanda tarihsel olayların sadece anlatılması değil, aynı zamanda sorgulanması, yeniden yorumlanması demek. Kurguyla tarihin iç içe geçmesi. Azad'ın Coburg'daki kütüphanede o 16. yüzyıldaki köylü isyanlarını araştırması ve bunu kendi halkının güncel mücadelesiyle, hani ekmek ve özgürlük mücadelesiyle bağdaştırması tam da bu işte. 500 yıl önceki Alman köylülerinin yaşadığı sorunların bugün kendi halkının yaşadıklarıyla ne kadar benzeştiğini fark ediyor ve bu onu çok etkiliyor. Tarih, onun kişisel hikayesi ve yazdığı roman birbirine karışıyor. Geçmiş, bugün ve kurgu aynı potada eriyor adeta.
Anladım, anladım. Yani tarihi sadece bir dekor olarak kullanmıyor, onunla bir diyaloğa giriyor ve kendi hikayesini de o tarihin bir parçası olarak yeniden yazıyor gibi bir durum var. Peki ya intermedialite? O ne demek?
Intermedialite de farklı sanat veya iletişim biçimlerinin, yani farklı medyaların bir metin içinde bir araya gelmesi demek. Sizin okuduğunuz pasajlarda Azad'ın çocuklarını video kameraya kaydetmesi var mesela. Sonra bu görüntülerden kızı Sultan için müzikli bir klip hazırlıyor. Sonra gidip bu klibi Sofi'ye izletiyor, Duru'ya izletiyor. Burada ne görüyoruz? Roman metni var, yani yazı. Video klip var, yani görsel, müzik var. Farklı medyalar birleşerek anlatıyı zenginleştiriyor ve Azad'ın dünyasını daha katmanlı hale getiriyor. Bu, onun sadece kelimelerle değil, farklı araçlarla kendi gerçeğini nasıl inşa etmeye çalıştığını da gösteriyor bize. Metinde geçen romanıyla hayatı birbirine karışmıştı ve artık büyünün peşinden gitmekten başka çaresi yoktu. Düşüncesi tam da bu durumu özetliyor aslında. Kendi yarattığı kurgu yavaş yavaş hayatına sızmaya başlıyor. Kontrolü kaybediyor mu acaba?
O zaman toparlarsak, sizin paylaştığınız bu Zingara Coburg alıntılarında Azad'ı sürekli bir gerilim hattında, bir gelgit içinde görüyoruz. Bir yanda topluluğun beklentileri, sorumluluklar, diğer yanda yazma tutkusu, kişisel özgürlük arzusu. Bir yanda Almanya'daki o göçmenlik gerçeği zorlukları, diğer yanda sığındığı Sümer mitolojisi, kurgu dünyası. Ait olma isteğiyle kaçma dürtüsü arasında sürekli gidip geliyor.
Çok güzel özetlediniz. Yazmak onun için hem bu gerilimlerden bir sığınak, hem de kendi kimliğini, kendi varoluşunu inşa etme mücadelesi. Başka bir yolu yokmuş gibi sanki. Bu süreçte Helen, Sophie ve Duru'yla kurduğu ilişkiler de bu mücadelenin, bu arayışın çok kritik durakları. Her biri Azad'ın hem bir yazar olarak hem de bir birey olarak dönüşümünü farklı şekillerde etkiliyor. Ve onun adeta yaşayan, nefes alan hayat romanının birer parçasına dönüşüyorlar zamanla. Helen ilk ilhamı veriyor, hani o başlangıç kıvılcımını çakıyor. Sophie çalkantılı bir deneyimle zingara fikrini doğuruyor. Duru ise bu fikrin ete kemiğe bürünmüş hali oluyor. Somutlaşmış zingara oluyor adeta.
Önce bırakalım dinleyicilerimize de. Roman bittiğinde Azat kendi yarattığı bu kurgusal dünyanın içinden çıkıp gerçek hayata, yani Özlem'in ve çocuklarının yanına dönebildi mi sizce? Yoksa Duru ile birlikte inşa ettiği o zingara kimliği onun yeni ve belki de artık tek gerçeği mi oldu? Metnin sonundaki o soru hala havada asılı duruyor ya, zingara bitmiş bir roman mıydı yoksa daha yeni mi başlıyordu? Bu alıntılar insanın kendi hikayesini yaratma gücünü, bu süreçte neleri feda edebileceğini ve yarattığımız kurguların ne zaman kontrolümüzden çıkıp bizi ele geçirebileceği üzerine gerçekten düşündürüyor insanı.